Bir Aşk Hikayesi, Emil Zola, Dünya Klasikleri Dizisi, 1. Kaset, 1. Yüz, Engin Yayın Evi, 4. Basım, 2002, Türkçe'ye çeviren Adnan Cemgil, 6. Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir, okuyan Feyza Keli. Bir Aşk Hikayesi, Zola'nın 2. İmparatorluk döneminde bir ailenin doğa ve toplumsal tarihi. Bu romanında Zola yine bu diziden Doktor Pascal ve Büşü andırır. Öteki romanlarında doğalcı, naturalist anlayışına uygun olarak insan ilişkilerinde fizyolojik egemenliği ileri sürer. Oysa yukarıda adı geçen iki kitapta olduğu gibi yazar, duygusal bir hava içinde geliştirir romanı. Bir Aşk Hikayesi'nde başlıca kişi olan Helen Grandjean genç bir dul kadındır. Pek bağlı olduğu küçük kızıyla dünyadan uzak yaşıyordur. Böylece dinginlik içinde yaşarken bir rastlantı fırtınalar yaratır duygularında. Kızının hasta olduğu sırada çağırdığı doktor Henry Deber'le yıldırım aşkıyla vurulur. Bu evli adamla coşkulu bir serüven yaşar. Bu sırada ilgisini gevşettiği kızı hastalanır ve ölür. Bunun üzerine Helen derin bir sarsıntı geçirerek sevdiği adamdan uzaklaşır. Kendi halinde bir adamla evlenerek yine o eski silik yaşantısına döner. Emil Zola. Zola, yalnız güzelliğin ölümsüz olduğu hiç de doğru değildir. Hayat güzellikten daha ölümsüzdür derken sanatının özetini vermiş oluyor. Gerçekten de büyük romancı eserlerinde güzellikten çok hayatı vermeyi gözetmiş, çünkü asıl ölümsüz şeyin hayat olduğuna inanmıştı. Şu sözleri de onun büyük düşüncesini daha iyi açıklıyor. Ben sanatta ancak hayatı, kişiliği kabul ederim. Bence her yazar Tanrı'dan sonra yeni bir dünya yaratmaya çalışan bir yaratıcıdır. Romantiklerin ömrü kısa oldu, çabuk ortadan silinecekler, çünkü yaşadıkları çağı anlamamışlar, sevmemişlerdir. Ancak olaylara değer vermeliyiz, çünkü olayları tanımakla bilmektedir ki özgür oluruz, güçlü oluruz. Gerçeği aramak insanın benimsemesi gereken kutsal bir ülküdür. Emil Zola bu düşünceleri daha yazarlık hayatının başlangıcında kendine ilke edinmiş, hayatının sonuna kadar da bu gerçekçi görüşten ayrılmamıştır. Edebiyat alanında düsturum şu olacak: ya hep ya hiç. Kimsenin yolundan gitmeyeceğim, şimdiye kadar keşfedilmemiş bir yol bulacağım diye kaleme sarılmış, dediği gibi de yeni yollar keşfetmiş, yeni çığırlar açmıştır. Zola, çocukluğundan beri ateşli, heyecanlı, ihtiraslı, hatta hırslı bir delikanlıydı. İtalyan asıllı bir aileden geliyordu. Babası Francesco Zola, İtalya'yı işgal etmiş olan Avusturyalıların zulmünden Fransa'ya kaçmış bir mühendisti. Bir Fransız kızıyla evlenerek Güney Fransa'da Aix-en-Provence'e yerleşti. Onun da kendi mesleğinde büyük ülküleri vardı. İçme suyu olmayan bu şehre su getirmek için kanal yapmaya girişti. Elindeki bütün parasını, malını, mülkünü bu işte batırdı. Öldüğü zaman karısıyla pek ufak yaştaki oğlu Emil beş parasız kaldılar. Emil Zola 2 Nisan 1840'da babasının o sırada bulunduğu Paris'te doğmuştu. Okula Aix-en'de başladı, babasının ölümünden sonra 1858'de annesi Paris'e taşınınca o da liseyi orada okudu. Olgunluk sınavını veremeyince üniversiteye gidemedi, ancak memur olabilecekti. Kaldı ki bir an önce hayata atılıp annesine geçim parası sağlamak zorunda bulunuyordu. 20 yaşındayken bir gümrük komisyoncusunun yanında çalışmaya başladı. Yalnız bu iş onu hiç sarmamıştı. Okul yıllarından beri onu sanat, edebiyat daha çok çekiyordu. Bu arada şiir yazmaya, bir takım hikaye denemeleri yapmaya da başlamıştı. Bir yol bulmalı. Annesiyle birlikte bir tek odada yatıp kalıyordu. Yaşadıkları hayatın yoksulluğu delikanlıya pek dokunuyordu. Yaratılış bakımından da içinde bulunduğu koşullara boyun eğecek bir insan değildi. Çevresindekilerin yaşayışlarını görüyor, kendisi de toplum içinde daha yüksek, hatta çok daha üstün bir yaşayışa kavuşmak için büyük bir istek duyuyordu. İstek olunca da başarıya ulaşacağına emindi. Yalnız değil mi ki üstün bir başarı kazanmak istiyordu, öyleyse herkesin gittiği yoldan gitmeyecekti. Kendine başka bir yol bulacaktı. Yazar olmaya karar verdiğine, o üstün mevkiye kalemiyle ulaşmayı düşündüğüne göre de bu değişik, bambaşka yolu edebiyatta arayacaktı. Bir arkadaşına yazdığı mektupta şöyle diyordu: "Kesin olarak edebiyat mesleğine girersem şu düsturu gütmek istiyorum. Ya hep ya hiç. Bunun için kimsenin izinden yürümeyeceğim. Yeni bir çığır açmak falan istediğimden değil. Şimdiye kadar hiç ayak basılmamış bir yol bulmak, günümüzün yazar kalabalığından sıyrılıp çıkmak istiyorum da onun için. Destan tarzı şiir, eskileri taklit etmeden kendime göre destan tarzı bir şiir bana pek el atılmadık bir alan gibi görünüyor. Hep toplumun kendine göre bir şiiri vardır. Bizim toplumun şiirini bulan ün kazanacaktır." O günlerde gerçekçilik çığırı yeni açılmıştı. Zola ilk denemelerini bu yolda yaptıktan, ilk romanı Therese Racoon'le pek gürültülü bir ün kazandıktan sonra gene de kendini ülkesine ulaşmış olmaktan uzak görüyor, daha yeni, daha üstün başarılara erişmek için çırpınıyordu. Henri Matisse'in Comment Émile Zola, Compose ses Roman, Émile Zola romanlarını nasıl yazardı adındaki kitabından öğrendiğimize göre büyük yazar şöyle düşünüyordu: "Ben romancıyım, herkesin de üstüne yükselmek istiyorum. Öyleyse yurdumun, günümün en büyük romancısı olmalıyım. Nasıl yapabilirim bunu? Dilde mükemmeliyet yoluyla böyle bir başarı elde edebilirdi ama Flaubert ile Goncourt kardeşler bu yolu kapadılar. Bu durumda dikkati üzerime geniş ölçüde bol bol eser vererek çekebilirim. Madame Bovary gibi sağlam yapılı bir tek roman yazmak yetmez. Bunun gibi 8-10... 12 roman yazmalı. Bunların hepsi de Balzac'ın La Commedia Humaine gibi birbirine bağlantılı olmalı. Evet ama bu da yetmez. Balzac bunu daha önce yapmış bulunuyor. Güçlülük bakımından onu geçmek imkansız. Böyle yeni bir roman yığını üzerine dikkati çekebilmek için bir felsefe, bir düzen kurmak ister. Evet, bir düzen bulacağım. Ama nasıl bir düzen? Çağımızın genel gidişi nereye doğru? Çağımız bilim çağı. Güzel. Öyleyse ben de bilime yöneleceğim. İlgi çeken yazarlar kimler? Darwin var. Öyleyse evrim kuramına dayanacağım. Claude Bernard var. Deneyli Hekimlik İncelemesine Giriş adındaki kitabı yeni çıktı. Büyük gürültü kopardı. Peki ben ne diye deneyli romanlar yazmayayım? Bir hekim hastasına verdiği şekerin miktarını değiştirerek hastanın sağlık durumundaki değişiklikleri gözden geçiriyor. Bir romancı da niçin aynı şeyi yapmasın? Bir çevreyi, bir kişiyi alır, gözler önüne serer, sonra çevreyi değiştirir, o kişide meydana gelecek değişiklikleri gözden geçirir. Zola gene bu sırada Doktor Lucas'ın soya çekim üzerindeki bir kitabını okumuş, bu konuya pek büyük bir merak sarmıştı. İşte yolunu bulmuş oluyordu. Kişilerin değişik çevrelerin etkisi altında inceleyeceği gibi onların soya çekim kanunu bakımından da hallerini, davranışlarını işleyecekti. Diyordu ki, "İkinci İmparatorluk devrindeki bir aileyi ele alarak doğa ve toplumsal hikayesini yazacağım. Bu aile yoluyla bütün çevreleri, bütün meslekleri, soya çekim bakımından olabilecek bütün değişiklikleri işleyeceğim. Böylece yalnız çok sayıda roman yazmakla kalmayacağım, ayrıca bir öğretiyi de ortaya koyacağım. Sonra gene bu yoldan istediğim kadar roman kolayca yazabilirim. Çünkü her seferinde başka bir çevreyi ele alacağım. Benim roman ailesinden birini bu çevreye sokacağım, böylece yeni bir konu bulmuş olacağım." Rujon Macartlar ve Bir Aşk Hikayesi. Émile Zola'nın Rujon Macart roman dizisi, bununla birlikte yazarın açtığı naturalizm, doğalcılık çığırı da böyle doğdu. Dizinin ilk romanı Macartların Serveti 1871'de çıktı. 20 romandan kurulu olan bu dizinin son kitabı Le Docteur Pascal 1893'te yayınlandığına göre Zola bu aile destanına ömrünün 22 yılını vermiş oluyor. Ondan sonra da ancak 9 yıl yaşamış, bu süre içinde ötekilerden oldukça zayıf birkaç eser vermiştir. Zola'nın Rujon Macart romanlarından önce yazdığı romanların en güzeli Therese Racoon ise Rujon Macart ailesinin destanı arasında yarattığı romanların en güçlülerinden biri Bir Aşk Hikayesidir. Her biri ayrı bir roman olarak başlı başına bir konuyu işleyen ancak kahramanların kökeni bakımından ilişkileri bulunan bu romanlardan Bir Aşk Hikayesi 8.'sidir. 1878'de çıkmıştır. Zola'nın sanatkar kişiliğini en güçlü bir şekilde bulduğumuz romanlarından biri de budur. Onun bir yandan gerçekçiliğe, bir yandan doğalcılığa dayanan sanatı hiçbir zaman şiirden, duyguluktan uzaklaşmamıştır. Bundan dolayıdır ki onun eserleri hiçbir zaman başka gerçekçi romanlar gibi kuruluğa, katılığa düşmemiş, gerçek hayatın yanı sıra daima ola gelmiş şiirle, duygululukla çok güzel bir şekilde bağdaşarak örülmüştür. Yazarın diyelim Germinal'de aşırı bir gerçekçiliğe uzanarak mübalağaya kaçmasına da bu romanda hiç yer yoktur. Zola bazı romanlarında mübalağaya kaçtığını kendi de bilir. Bunu açıkça söylemekten de çekinmezdi. Bir arkadaşına yazdığı mektupta şöyle diyor: "Benim coşkun yaratılışımı, gerçeği mübalağa edişimi sen çoktan bilirsin. Başkaları bende bir şair görünce şaşırıyorlar. Sen şaşmıyorsun. Evet, elbette mübalağa ediyorum ama Balzac kadar değil. Victor Hugo, Balzac'tan da çok mübalağa ederdi. Hepimiz az ya da çok yalan söylüyoruz. Yalnız yalan söyleyişimiz neden ileri geliyor? Ben kendi hesabıma, yanılıyorum belki ama öyle sanıyorum ki gerçek uğruna yalan söylüyorum." Zola öldürüldü mü? Zola 29 Eylül 1902'de Paris'te uykusunda ocaktan çıkan karbon gazından zehirlenerek 62 yaşında öldü. Bu acı ölümün bir kaza değil, bir cinayet olduğu sanılıyor ki bunun meraklı hikayesini şöyle özetleyebiliriz. 1902 yılının 29 Eylül akşamı Paris'te hava birdenbire bozmuştu. Sert rüzgar esiyor, gökte kara bulutlar koşuşuyordu. Emin Zola ile karısı bir akşam önce yazlıktan şehre dönmüşlerdi. İkisi de yaşlıydı, yolculuktan da yorgun düşmüşlerdi. Hizmetçilerine yatak odasındaki ocağı yakmasını söylediler. Yemekten biraz sonra yattılar, Zola bir türlü uyuyamıyordu. İçinde bir sıkıntı vardı, ikide bir kalkıp oturuyordu. Ertesi sabah saat 9'u geçmiş, daha kalkmamışlardı. Hizmetçiler merak ettiler, kapıyı vurdular. Ses gelmeyince büsbütün kaygılandılar, polise haber verdiler. Kapı kırılıp içeri girilince bir çığlık koptu. Emin Zola yerde boylu boyunca yatıyordu, karısı da yatakta hırıltılarla inliyordu. Doktor çağırdılar, oksijen getirdiler, suni solunum yaptırıldı. Kadını kurtardılar, Zola'yı kurtarmak kabil olmadı. Doktorun verdiği rapora göre ölüm karbon gazından ileri gelmişti. Polisler araştırmaya, soruşturmaya giriştiler. En sonunda bacanın tıkalı olduğu görüldü. Mesele anlaşılıyordu. Ocakta yanan odunların dumanı odaya yayılmış, yatakta yatanları uykularında yavaş yavaş zehirlemişti. Zola'nın yerde can verişi de üzerine sıkıntı basınca zorlukla yataktan kalkıp pencereleri açmak istemiş olduğunu gösteriyordu. Büyük yazar böyle bir kaza sonunda ölmüştü. Zola'nın ölümünden 55 yıl sonra bu ölümün bir kaza değil bir suikast eseri olduğu ileri sürüldü. Bu iddia 1957'de çıkan Bonjour Monsieur Zola adındaki bir kitapta ortaya atıldı. Kitabın yazarı Armand Leroy Zola'nın karbon gazından zehirlenerek öldüğünü kabul etmekle birlikte bu olayın bir tertip olduğunu elindeki bir mektuba dayanarak iddia ediyor. Adı bilinmeyen bir baca temizleyicisinin 1927'de Haken adında bir arkadaşına yazdığı bu mektupta şöyle denilmektedir: "Azizim Haken, Emil Zola'nın nasıl öldüğünü ben sana anlatayım. Bu sırrı sana açabilirim çünkü kimseye söylemeyeceğine eminim. Kaldı ki olayın üzerinden yıllar geçti. Zola kasten zehirlenmiştir. Yatak odasındaki ocağın bacasını biz tıkadık. Yandaki evin damını aktarıyorduk. Oradan Zola'nın evinin damına geçtik, bacayı tıkadık." Kitabın yazarına göre Zola'yı kimlerin öldürmek istediklerini ocak temizleyicisine para vererek bacayı kimlerin tıkattığını tahmin etmek zor değildir. Bilindiği gibi Dreyfus davasında Zola çetin bir savaşmaya atılmış, hakkı, gerçeği korumak için çırpınmış, sonunda da bunu başarmıştı. Dava şudur: Alfred Dreyfus adında bir yüzbaşı casusluk suçuyla müebbet hapse mahkum ediliyor. Dreyfus suçsuz olduğunu iddia etmektedir. Bu iddiaya katılanlar, davanın yeniden görülmesini isteyenler de az değildir. Hükme delil sayılan belgenin uydurma olduğu da ortaya çıkınca Emin Zola da Dreyfus'u savunanların arasına katılıyor. Cumhurbaşkanı Felix Faure'ye hitaben bir yazı yazıyor. Clemenceau Aurore gazetesinde "J'accuse, suçluyorum" başlığıyla çıkan bu yazıda askeri mahkemenin hata ettiği ileri sürülmektedir. Davanın yeniden görülmesi ateşli bir dille istenilmektedir. Bunun üzerine mesele büyüyor. Dreyfus Musevi'dir. Böylece kimi onu, kimi karşısındakileri tutunca bir Yahudi aleyhtarlığı, Yahudi taraftarlığı çatışmasıdır başlıyor. Fransa'da şimdi adeta bir savaş havası esmektedir. Bu arada Zola yersiz suçlamalarda bulunmuş olmak iddiasıyla mahkemeye veriliyor, bir yıl hapse mahkum oluyor. Yargıtay bu kararı bozuyorsa da arkadaşları onun yeniden mahkum olabileceğini düşünerek kendisine İngiltere'ye kaçmasını tavsiye ediyorlar. Zola Londra'ya gidiyor. Yalnız şiddetli itirazlar karşısında hükümet Dreyfus davasını yeniden görmek zorunda kalıyor. Sonunda Zola'nın Cumhurbaşkanı'na açık mektubundan 8 yıl sonra Dreyfus beraat ediyor. Zola da Fransa'ya dönüyor. Yalnız Dreyfus aleyhtarlarının Zola'ya karşı besledikleri hınç geçmemiştir. İşte Bonjour Monsieur Zola kitabının yazarına göre büyük yazarın bu düşmanları işi onu bir kaza sanılabilecek bir düzenle öldürtmeye kadar vardırmışlardır. V.G. Ancak yazıya geçmiş düşüncenin değeri vardır. Geri kalanlar boş çırpınmalardan, rüzgarın alıp götürdüğü bir saatlik hayallerden başka bir şey değildir. Emil Zola. 1. Bölüm 1. Ocağın üzerinde mavimtırak bir fanusun içinde gece kandili yanıyor. Önündeki kitabın gölgesi odanın yarısını kaplıyordu. Bu sakin aydınlık bir su gibi tek ayaklı masayı, kanepeyi ortasından kesiyor, kadife perdelerin kıvrımlarını belirtiyor, iki pencerenin arasına konulmuş pelesenk ağacı dolabın aynasını maviye boğuyordu. Odanın durmuş oturmuş ahengi, duvar kağıtlarının, eşyanın, halının maviliği gecenin bu saatinde belli belirsiz bir bulut tatlılığına bürünüyordu. Pencerelerin karşısında da loşlukta gene kadife örtülü yatak, yalnız çarşafların soluk renkleriyle aydınlanan bir kara leke gibi duruyordu. Elen, dul bir ananın durgun haliyle ellerine kavuşturmuş hafif hafif soluk alıyordu. Sessizliğin içinde duvar saati biri vurdu. Sokaktan hiçbir gürültü gelmiyordu. Bu, Trocadéro taraflarında yalnız ta uzaklardan Paris'in uğultuları duyuluyordu. Elinin soluğu o kadar hafifti ki beyaz gerdanı azıcık kırışmıyordu bile. Tatlı, derin bir uykuya dalmıştı. Düzgün, çizgili yüzünde derin bir sükunet vardı. Sıkı sıkı topuz yapılmış kumral saçlı başı hafifçe eğikti. Bir şey dinlerken uyuyakalmıştı sanki. Dış taraftaki küçük bir odanın ardına kadar açık kapısının boşluğundan içerinin zifiri karanlığı duvarda dört köşe kara bir leke gibi görünmekteydi. Çıt yok. Saat 1:30 vurdu. Saatin sarkacı odaya çöken bu uykulu havanın içinde gittikçe daha ağır sallanıyor gibiydi. Kandil uyukluyor, eşyalar uyukluyor, küçük masanın üstünde sönük bir lambanın yanına konulmuş el işi uyukluyor. Her şey derin bir uykuya dalmış uyuyor. O sakin iyi yüzüyle Elen de uyuyordu. Saat 2'yi çaldığı sırada bu sessizlik bozuldu. Küçük karanlık odadan derin bir iç çekiş geldi. Yatak örtüleri hışırdadı, sonra yine sessizlik çöktü ortalığa. Şimdi birinin güçlükle soluk aldığı duyuluyordu. Elen önce hiç kımıldamamıştı, birden doğruldu. Acı çektiği belli olan bir çocuğun belirsiz sayıklamalarıyla uyanmıştı. Hala yarı uykulu elleri şakaklarına götürdüğü boğuk bir bağırma duyunca yatağından fırladı. Jean, Jean, ne var yavrum? Söylesene diye seslendi. Çocuk cevap vermeyince mırıldanarak koşup kandili aldı. Aman yarabbi dedi, hiç iyi değildi kızcağız, yatmamalıydım. Derin bir sessizlik içindeki bitişik odaya daldı. Yağ kandilinin titrek ışığı sadece tavanda değirmi bir leke meydana getirmişti. Elen demir karyolaya eğildi. Önce bir şey fark etmedi. Sonra mavimtırak aydınlığın içinde kenara atılmış örtülerin arasında Jean'ın kas katı kesilmiş vücudunu gördü. Başı yana devrilmiş, kasları gerilmişti. Acıyla kırışmıştı o yüzceğizi. İri iri açılmış gözlerini perdenin demirine dikmişti. Elen, aman yarabbi, aman yarabbi ölüyor diye haykırdı. Kandili bırakarak titreyen eliyle kızın bileğini yakaladı ama nabzını anlayamıyordu bir türlü. Kalbi durmuştu sanki. Kızın incecik kolları, incecik bacakları geriliyordu. Kadın korkusundan çılgına dönmüştü. Evladım ölüyor, yetişin, yavrum ölüyor diye kekeleyerek bağırdı. Odasına döndü, ne yapacağını bilmiyordu. Dört dönerek çırpınıp duruyordu. Sonra yine küçük odaya girdi, hep imdat isteyerek kızının karyolasına atıldı. Jan'ı kollarının arasına almış, saçlarını öperek eliyle vücudunu ovuyor, bir şey söylesin diye yalvarıyordu. Bir kelime, tek bir kelime söyleseydi, neresi ağrıyordu? Geçen gün içtiği şuruptan içmek ister miydi? Odayı havalandırsa belki kendine gelirdi. Kızının konuşması için direnip duruyordu. Bir şey söyle Jan, ne olursun konuş diye yalvarıyordu. Aman yarabbi, ne yapacağım şimdi böyle gece yarısı diye perişan bir halde düşünüyordu. Kafası alt üst olmuştu. Durmadan kızıyla konuşuyor, sorduklarına onun yerine kendisi cevap veriyordu. Karnı ağrıyordu besbelli. Hayır, boğazı ağrıyor olmalıydı. Belki de önemli bir şey yoktu. Sakin olması lazımdı. Aklını kaybetmemek için büyük bir çaba harcamaktaydı. Ama kolları arasındaki kızının kas katı vücudunu hissettikçe böğrüne bıçak saplanır gibi oluyordu. Soluğunu tutarak tir tir titreyerek ona bakıyor, aklını başına toplayıp bağırmamak için kendini zorluyordu. Birden elinde olmadan haykırdı. Sonra kalkıp yemek salonuna gitti, oradan mutfağa koştu. ''Rosalie, Rosalie, çabuk doktor çağır, evladım ölüyor!'' diye bağırdı. Mutfağın arkasındaki küçük odada yatan hizmetçi şaşkın şaşkın sesler çıkardı, Ellen koşarak tekrar hasta çocuğun yanına döndü. Sırtında sadece geceliğiyle bu Şubat gecesinin ayazını fark etmeden dolaşıyordu. Hay Allah, bu hizmetçi de çocuk öldükten sonra mı getirecekti doktoru? Bir dakika bile geçmeden gene mutfağa gitti, küçük odaya girdi, karanlıkta el yordamıyla sırtına bir entari geçirdi, omuzlarına da bir atkı attı. Eşyalara çarpıp deviriyor, kederinin verdiği telaşla odanın derin sessizliğini alt üst ediyordu. Sonra ayağında terliklerle bütün kapıları açık bırakarak üç kat aşağıya koşarcasına indi, kendisi gitmezse doktor gelmeyecek sanıyordu. Kapıcı kadın avlu kapısının ipini çekince Ellen kendini sokakta buldu. Kulakları uğulduyordu, kafası yerinde değildi. Vines sokağından baş aşağı inerek Buddy'nin kapısını çaldı. Bu hekim daha önce de bakmıştı kıza. Ellen'e sonsuz gibi gelen bir süre sonra kapıyı açan hizmetçi, Doktor Buddy'nin bir doğuma çağırdıklarını söyledi. Ellen şaşkın şaşkın sokak ortasında kala kalmıştı. Pasi dolaylarında bildiği başka bir hekim de yoktu. Bir süre evlere bakarak sokaklarda koştu durdu, buz gibi soğuk, hafif bir rüzgar esiyordu. Akşam kar yağmıştı, yeri kaplayan bu incecik karın üstünde terlikleriyle yürüyordu. Kızı hep gözünün önündeydi. Bir türlü bir doktor bulamayıp çocuğu öldüreceğini düşünerek perişan oluyordu. Bu düşünceyle gene Vines sokağından geri dönerken bir evin çıngırağına asıldı. Kendisine bir doktor adresi verirlerdi herhalde. Kapıyı açan olmayınca bir kere daha çaldı. Rüzgar ince eteklerini bacaklarına yapıştırıyordu, saçları dağılıp uçuşuyordu. En sonunda bir hizmetçi kapıyı açtı, Doktor Döberlin yattığını söyledi. Demek bir doktorun kapısını çalmıştı. Allah acımıştı ona. İçeri girmek için hizmetçiyi itti. Durmadan, söyleyin, çabuk gelsin, çocuğum ölüyor diyordu. Hizmetçiyle itişe kakışa yukarı kata çıktı. Hizmetçinin söylenmesine hiç kulak asmadan, çocuğum ölüyor diyordu. Bir sofaya gelince durup kulak kabarttı. Yandaki bir odadan doktorun kalktığını duyunca kapalı kapının ardından ''Yalvarırım çabuk olun doktor, evladım ölüyor!'' diye seslendi. Sırtına ceketini geçirip odasından çıkan doktoru kravatını takmasına vakit bırakmadan kolundan tutup sürükledi. Doktor kendisini tanımıştı. Bitişik evde oturuyordu. Ellen onun kiracısıydı. Kestirme olsun diye iki evin arasındaki bir kapıdan geçerek bir bahçeye saparlarken birden hatırladı. ''Sahi siz doktorsunuz.'' dedi. ''Biliyordum ama çılgına döndüm. Çabuk olalım.'' Merdivene geldikleri zaman doktorun önden yürümesini istemişti. Şimdi Allah gibi tapıyordu bu adama. Rosalie yukarıda Jan'ın yanında duruyordu. Lambayı yakıp orta masasının üstüne koymuştu. Doktor odaya girer girmez lambayı alıp hasta çocuğun yüzüne tuttu. Jan yüzünü acıyla buruşturmuş hep öyle kas katı yatıyordu. Başı yana kaymıştı, yüzünde sık sık titremeler oluyordu. Doktor bir dakika kadar dudaklarını kısarak bir şey söylemeden durdu. Ellen kaygıyla ona bakıyordu. Doktor bu üzgün ananın yalvaran bakışlarını fark edince önemli bir şey değil dedi. Yalnız burada bırakmamalı onu. Temiz hava lazım. Ellen kuvvetli bir hareketle küçük kızı omzuna aldı. Yüreğini ferahlatan bu sözleri için neredeyse doktorun elini öpecekti. Bütün vücudunda tatlı bir gevşeme duymuştu. Ama Jan'ı kendi büyük yatağına yatırır yatırmaz kızcağızın küçücük vücudu şiddetli sarsıntılarla titremeye başladı. Doktor lambanın abajurunu çıkarmıştı, odayı çiğ bir aydınlık doldurdu. Sonra gidip pencereyi araladı, Rosalie'ye karyolanın perdelerini iyice açmasını söyledi. Ellen gene büyük bir kaygıya kapılarak ''Ah ölüyor yavrum'' diye kekelemeye başladı. ''Baksanıza nasıl tanınmaz hale gelmiş.'' Doktor cevap vermedi, vücudu nöbetler içinde sarsılan hasta çocuğa dikkatle bakıyordu. ''Siz de yatağa girin de ellerini tutun, kendini tırmalamasın.'' dedi, ''Yalnız yavaşça zorlamadan merak etmeyin, nöbetin geçmesini bekleyelim.'' Şimdi ikisi de yatağa eğilmiş, kolları bacakları şiddetli sarsıntılarla gevşeyen canı tutuyorlardı. Doktor çıplak boynunu örtmek için ceketini düğmelemişti. Ellen de omzuna attığı atkıya sarılmıştı. Ama Jan'ın sarsılması sırasında atkının bir ucu kaymış, doktorun ceketinin de üst düğmeleri çözülmüştü. Ama ikisi de farkına varmadı bunun, birbirlerine baktıkları yoktu. Nöbet geçmişti, şimdi küçük kız pek bitkin düşmüş gibiydi. Doktor çocuğun annesine nöbetin geçtiğini söylemişti ama düşünceli görünüyor, gözünü hastadan ayırmıyordu. Sonra karyola ile duvar arasında ayakta duran Ellen'e kısa kısa sorular sormaya başladı. Çocuk kaç yaşında? 11,5 efendim. Bir süre odaya sessizlik çöktü. Doktor başını sallıyor, eğilip canın kapalı duran göz kapağını kaldırarak içine bakıyordu. Sonra Ellen'e bakmadan gene sorularına başladı. Küçüklüğünde havale geçirmiş miydi? Evet efendim, ama bu havale nöbetleri 10 yaşına doğru geçmişti. Çok zayıf, birkaç gündür keyifsiz olduğunu hissediyordum. Vücuduna zaman zaman titremeler gelip dalıp dalıp gidiyordu. Ailenizde sinir hastalığı geçirmiş olanlar var mı? Bilmiyorum. Annem göğüs hastalığından öldü. Duraksamıştı. Çocuğun dedelerinden birinin tımarhaneye kapatılmış olduğunu söylemeye utanıyordu. Kızcağız çok ağır hastalıklarla yüklü bir soydan geliyordu. Doktor birden ''Aman dikkat edin'' dedi. Gene nöbet geliyor. Jan gözlerini açmıştı. Bir an şaşkın şaşkın bakındı, tek bir kelime söylememişti. Sonra gözleri bir noktaya dikildi, kolları bacakları kasıldı, yüzü mosmor olmuştu. Sonra birden sarardı, yüzü kara sarı bir renk aldı, nöbet başlamıştı. Bırakmayın dedi doktor, öteki elini de tutun. Odaya girerken masanın üstüne bıraktığı küçük ecza çantasını açtı, bir şişe çıkarıp çocuğa koklatmaya başladı. Çocuk birden kamçılanmış gibi öyle bir şiddetle çırpınmaya başlamıştı ki annesinin elinden kurtuldu. Ellen, ''Aman eter koklatmayalım'' diye haykırdı. Kokusundan anlamıştı. Eter deliye döndürür onu. İkisi birden çocuğu güçlükle zapt edebiliyorlardı. Vücudu şiddetle kasılıp sarsılıyor, ikiye bükülmüş gibi ensesiyle topuklarına dayanarak yerinden kalkıyordu. Sonra gene yatağa seriliyor, çırpına çırpına yatağın bir yanından öteki yanına yuvarlanıyordu. Yumrukları sıkılmış, baş parmağı avucuna doğru bükülmüştü. Sonra zaman zaman parmaklarını açarak boşlukta bir şeyler yakalamaya çalışıyordu. Eli annesinin atkısının ucuna değince yakalayarak parmaklarının arasında sıkmaya başladı. Ellen'i asıl perişan eden sevgili kızının bu kadar değişmiş olmasıydı. Durmadan bunu söylüyordu. Melek yavrusunun o güzel yüzü kırışmış, gözleri çukura kaçmış, daha mavimtırak bir renk almıştı. ''Bir şeyler yapın onu iyileştirmek için doktor, yalvarırım size, dayanamıyorum artık.'' diyordu. Marsilya'da oturdukları sırada bir komşularının kızının böyle bir nöbet sırasında boğulup öldüğünü hatırladı. Belki de doktor üzülmesin diye onu avutuyordu. Jan kısık kısık soluk aldıkça yüzünde onun son nefesini hissediyormuş gibi geliyordu ona. Korkudan, kederden perişan bir halde kendini tutamayarak ağlamaya başlamıştı. Gözyaşları üstünden örtülere atan kızının körpecik çıplak vücuduna dökülüyordu. Bu sırada doktor usta parmaklarıyla hafif hafif basarak kızın boynunun alt tarafını yokluyordu. Nöbet şiddetini kaybetmişti. Jean gittikçe yavaşlayan birkaç deprenişten sonra hareketsiz kaldı. Yatağın ortasına yuvarlanarak kolları yanına sarkmış, yastığa dayatılan başı göğsünde upuzun yatıyordu. İnsanın çocukluğunu hatırlatıyordu bu haliyle. Ellen eğilip uzun uzun alnından öptü. "Bitti mi?" diye sordu. "Artık nöbet gelmez mi dersiniz?" Doktor belirsiz bir hareket yaptı, sonra "Gelse de daha hafif geçirir bundan sonrakileri," dedi. Rüzel'den bir bardakla bir sürahi istedi, bardağı yarısına kadar doldurdu, çantasından iki şişe daha çıkardı, damlaları saydı, çocuğun başını kaldıran elinin yardımıyla hasta çocuğun sıktığı dişleri arasından kaşığı sokarak ilaçlı suyu içirdi. "Pencereyi açık bırakalım, öyle değil mi doktor?" Hafif bir rüzgar perdeleri oynatıyordu ama kadın hissetmiyordu bunu. Atkıda omzundan bütün bütün kaymış, gerdanı meydana çıkmıştı. Arkasından da çözülen topuzundan sarkan saçları beline kadar iniyordu. Daha serbest hareket etmek için çıplak kollarının üstüne bir şey almamıştı. Dünyayı unutmuş gibi bir hali vardı. O anda çocuğundan başka bir şey yoktu gözünde. Doktor da onun yanı başında işini görürken önü açılan ceketini, Jean'ın kopardığı gömleğin yakasını düşünmüyordu. "Kaldırın çocuğu biraz," dedi. Yo, öyle değil, verin elinizi bana." Kadının elini tuttu, çocuğun başının altına yerleştirdi, Jean'a bir kaşık ilaç daha içirmek istiyordu. Sonra eline kendisine yaklaşmasını söyledi, onu bir yardımcı gibi kullanıyordu. Elene de çocuğun gittikçe sükunet bulduğunu görerek dindarca bir itaatle onun dediklerini yapıyordu. "Buraya gelin, başını omzunuza yaslayın, dinleyeceğim." Elen doktorun dediğini yerine getirdi. Bundan sonra doktor kadının üstünden eğilerek kulağını hasta çocuğun göğsüne dayadı. Eğilirken yüzü hafifçe elinin çıplak koluna değmişti. Çocuğun kalbini dinlerken annesinin kalbinin çarpıntısını duyacaktı neredeyse. Başını kaldırdığı sırada ikisinin solukları birbirine karışmıştı. Sakin bir sesle "Kalpte bir şey yok," dedi. Ellen pek sevinmişti buna. Sonra doktor "Yatırın artık onu, daha fazla hırpalamayalım," diye sözünü tamamladı. Ama tam bu sırada yeni bir nöbet baş gösterdi. Bu daha hafif gelmişti. Jean kesik kesik bir şeyler söyledi. Sonra iki nöbet daha geldi ama pek kısa sürdü. Çocuk çok bitkin görünüyordu, bu da doktoru kaygılandırdı. Başını yüksek yatırdı, örtüyü çenesine kadar çekti. Soluğunun normalleşmesini bekleyerek bir saat kadar orada kaldı. Yatağın öte yanında da Ellen hiç kımıldamadan bekliyordu. Yavaş yavaş Jean'ın yüzünde büyük bir rahatlık okumaya başlamıştı. Lambadan sarı bir ışık dökülüyordu yüzüne. Uzunca güzel yüzü sevimli bir keçiyi andırıyordu şimdi. İri gözlerini örten hafifçe morarmış, adeta şeffaf göz kapaklarının altından annesi onun kara gözlerinin pırıltısını hisseder gibiydi. Çocuk burnundan hafif hafif soluk alıyordu, belirsiz bir gülümseme vardı büyücek ağzında. Siyah saçları bir örtü gibi yayılmıştı yastığının üstüne, uyuyordu. Doktor hafifçe "Artık geçti," dedi. Arkasına dönüp şişelerini yerleştirmeye başladı, gitmeye hazırlandı. Ellen yanına sokularak yalvaran bir sesle "Ne olur beni yalnız bırakmayın doktor," diye mırıldandı. "Birkaç dakika daha durun, nöbet gelirse gene onu siz kurtardınız." Doktor işaretle korkulacak bir şey kalmadığını anlattı. Bununla birlikte ona kuvvet vermek için kaldı. Ellen Rosalie'yi yatmaya göndermişti. Az sonra ortalık ağarmaya başladı. Tatlı, güneşli bir gün ışığı dökülüyordu damları kaplayan karların üstüne. Doktor gidip pencereyi kapattı. İkisi de odaya çöken derin sessizlik içinde alçak sesle pek seyrek konuşuyorlardı. Doktor, "Ağır bir durum yok, inanın bana," dedi. "Yalnız bu yaşta çok dikkat etmek lazım ona. Özellikle sarsıntısız, sakin, mutlu bir ömür sürmesine çalışmalısınız." Bir an sonra Ellen de "O kadar zayıf, o kadar sinirli ki," dedi. "Her zaman söz geçiremiyorum ona. Olmayacak şeyler için öylesine coşkunca bir sevince ya da kedere kaptırıyor ki kendini merak ediyorum. Sonra bana o kadar düşkün ki başka bir çocuğu okşayacak olsam hüngür hüngür ağlıyor kıskançlığından." Doktor başını sallayarak Evet, zayıf, sinirli, kıskanç bir çocuk dedi. Onu doktor Madin bakıyor değil mi? Görüşeceğim onunla Jan için. Kuvvetli bir tedaviye karar veririz beraberce. Kadın sağlığının yön aldığı bir dönemde bulunuyor. Doktorun bu candan ilgisi karşısında Ellen derin bir minnet duymuştu içinde. Ah doktor, bu zahmetlerinize nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum dedi. Sonra sesini yükselttiği için Jan'ı uyandırmış olmaktan korkarak yatağa eğildi. Çocuk yanakları pembe pembe, dudaklarında hep o gülümseyişle uyuyordu. Şimdi sessizliğe gömülen odanın içinde baygın bir hava vardı. Her şeye, duvarları kaplayan renkli kağıtlara, mobilyalara, şuraya buraya dağılmış elbiselere derin bir uyku sinmiş gibiydi. Pencerelerden sızan gün ışığında her şey erimiş, silinmişti sanki. Ellen şimdi gene yatakla duvarın arasındaki boşlukta duruyordu. Doktor da karşı taraftaydı, mışıl mışıl uyuyan Jan vardı aralarında. Ellen doktorun geldiği zaman sorduklarına yeniden cevap verircesine, ''Babası sık sık hasta olurdu, ben çok sıhhatliyimdir.'' dedi. Doktor o zamana kadar ona pek bakmamıştı. Gözlerini kadının yüzüne çevirince gülümsedi, o kadar sıhhatli, kuvvetli görünüyordu ki o da sakin gülüşüyle gülümsemişti. Sağlığı mutluluk veriyordu ona. Doktor gözünü Ellen'den ayıramıyordu. Bu kadar ahenkli bir güzellik görmemişti ömründe. Nefis endamıyla kumral bir Iono'yu, Latin efsanelerinde Iopeter'in karısı, evlilik tanrıçası andırıyordu bu kadın. Başını yavaş yavaş çevirirken yandan görünen yüzünde bir heykelin ahşaplığı beliriyordu. Kurşunlu gözleri, bembeyaz dişleri aydınlatıyordu yüzünü. Kuvvetlice yuvarlak çenesi, akıllı, iradeli bir kadın olduğunu düşündürüyordu. Doktoru asıl şaşırtan bu anne olmuş kadının çıplak vücudunun eşsiz tazeliğiydi. Atkı omuzlarından kaymıştı, gerdanı, çıplak kolları görünüyordu. Yanık kestane saçının kalın örgüsü omuzundan akıp göğüslerinin arasında kayboluyordu. O buruşuk belinden sarkan etekliğinin içinde, bu heyecanlı erkek bakışlarının karşısında bile duruşunda namuslu bir kadının tertemiz, asil yüceliği vardı. Ellen de bir ara doktor Döberl'i süzdü. 35'inde görünen, yüzü uzunca, tıraşlı, derin bakışlı, ince dudaklı bir adamdı bu. Ellen de ona bakarken boynunun açık olduğunu gördü. Böylece karşı karşıya derin bir uykuya dalmış olan Jan'ın iki yanında duruyorlardı. Ama az önce çok büyük görülen uzaklık daralıyordu yavaş yavaş. Çocuğun hafifçe soluk aldığı duyuldu. Bunun üzerine Ellen ağır ağır atkısına sarındı, doktor da ceketinin yakısını ilikliyordu. Jan uykusunda ''Anne, anne'' diye sayıkladı. Uyanıyordu, gözlerini açıp doktoru görünce korktu. ''Kim bu, kim bu?'' diye sordu. Annesi onu öperek ''Uyu yavrum'' dedi. ''Biraz rahatsızlandın, yabancı değil, bir ahbabımız.'' Çocuk şaşırmış gibi görünüyordu. Hiçbir şey hatırladığı yoktu. Yeniden uyku bastırdı, tatlı bir sesle mırıldanarak gene daldı. ''O kadar uykum var ki, iyi geceler anneciğim, sevdim bu ahbabını.'' Doktor ilaç çantasını saklamıştı, sessizce selam vererek çekilip gitti. Ellen bir süre çocuğun soluk alışına kulak verdi, sonra yatağın kenarına ilişti, düşüncelere daldı. Hala yanan lambanın ışığı gün aydınlığında gittikçe soluyordu. 2. Ertesi gün Ellen gidip doktor Döberl'e teşekkür etmesinin yerinde olacağını düşündü. Onu nasıl zorla sürüklediğini, bütün geceyi kızının başucunda geçirdiğini, bunun normal doktorluk ödevini aştığını düşündükçe sıkılıyordu. Yalnız bir türlü gitmeye karar veremeden 2 gün geçti. Kimseye söyleyemeyeceği bazı sebepler yüzünden yapamıyordu bunu. Kararsızlığı onu doktordan çekinir hale getirmişti. Bir sabah ona rastlayınca bir çocuk gibi saklandı. Sonra bu pısırıklığına fena halde canı sıkıldı. Sakin yaratılışlı, doğru bir kadın olduğu için duygularındaki bu sarsıntı yüzünden kızıyordu kendine. Bunun için o gün gidip doktora teşekkür etmeye karar verdi. Kızına nöbet salıyı çarşambaya bağlayan gece gelmişti. O gün cumartesiydi. Jan tamamıyla iyi olmuştu. Çocuğun hastalığını duyunca büyük bir kaygıya kapılarak koşmuş olan Doktor Baden, Doktor Döberl'den, ünlü genç zengin meslektaşından, zavallı ihtiyar bir mahalle doktorunun saygısıyla söz etmişti. Yalnız kurnazca gülümseyerek Doktor Döberl'in zenginliğinin bütün Passy çevresinde pek sayılan babasından geldiğini de söylemişti. Dediğine göre de oğlu sadece doktor babasının 1,5 milyonla konmak, çok yağlı müşterilerini elde etmek zahmetine katlanmıştı. Yalnız Doktor Baden çok bilgili çocuktur. Sevgili Jancığımın sağlığı konusunda onunla konsültasyonda bulunmaktan şeref duyarım diyordu. El anne kızı saat 3'e doğru evden çıktılar. Ünal sokağında birkaç adım yürüyünce doktorun konağının önüne gelmişlerdi. İkisinin de sırtında hala siyah yas elbisesi vardı. Kapıyı siyah elbiseli, beyaz boyun bağlı bir uşak açtı. Elen, şarkvari küçük bir iç kapıdan girilen taşlığı hatırladı. Yalnız sağdaki soldaki çiçekliklerden çiçekler dolup taşıyordu. Uşak ana kızı duvarları renkli kağıt kaplı küçük bir salona aldı. Sonra misafirin bir şey söylemesini bekler gibi durdu. Elen, Bayan Grandjean diye adını verdi. Uşak sarı siyah renklere bürünmüş göz kamaştırıcı bir salonun kapısını itti, sonra geri çekilirken Bayan Grandjean dedi. Elen daha eşikteyken birden hafifçe geriledi. Salonun öteki ucunda ocağın yanındaki dar kanepede oturan bir genç kadın görmüştü. Kadının bol elbisesi bütün kanepenin üstünü kaplıyordu. Karşısında da başında şapkası, omzunda atkısıyla yaşlı bir kadın oturuyordu. Elen, "Affedersiniz," diye mırıldandı. "Doktor Döberl'i görmek istiyordum." Önden içeri soktuğu Jean'ın elini tuttu. Şimdi böyle birdenbire bu genç kadınla karşılaşıvermek canını sıkmıştı. Doktoru görmek istediğini ne diye uşağa söylemişti sanki? Üstelik doktorun evli olduğunu biliyordu da. Bu sırada Bayan Döberl misafirine ince bir sesle hızlı hızlı bir şeyler anlatıyordu. "Ne harikaydı, ne harika. Sahiden ölüyor sanırdınız." Şöyle bir göğsünden yakaladı, başı arkaya devrildi, yemyeşil olmuştu yüzü. "Gidip görmelisiniz Bayan Aureli." Sonra yerinden kalktı, elbiselerini hışırdatarak kapıya kadar geldi. Çok tatlı bir nezaketle, "Rica ederim içeri buyurun efendim," dedi. "Kocam burada değil ama çok sevinirim buyurursanız. Geçen gece rahatsızlanan bu küçük hanımdı sanırım. Rica ederim oturmaz mısınız biraz?" Elen bir koltuğa oturmak zorunda kalmıştı. Jean da çekine çekine bir sandalyeye ilişti. Bayan Döberl küçük kanepesine gömüldü gene, tatlı bir gülüşle, "Cumartesi günündür benim," dedi. "Bunun için Pierre kim gelirse içeri alır. Geçen hafta damla hastalığından şikayet eden bir albayı getirmişti yanıma." Genç kadının elinde doğduğu, Bayan Aureli dediği fakirce yaşlı kadın, "Ne deli şeysin Juliet," diye mırıldandı. Kısa bir sessizlik oldu. Elen salonun zenginliğine bir göz attı. Ağır perdeler, siyah yaldızlı koltuklar göz kamaştırıyordu. Ocağın, piyanonun, masaların üstü çiçeklerle bezenmişti. Pencerelerden bahçenin yapraksız ağaçları çıplak toprağa görünüyordu. Odanın içi çok sıcaktı. Hiç değişmeyen bir kalorifer sıcaklığıydı bu. Elen etrafına bir göz daha attıktan sonra bu göz kamaştırıcı dekorun ne kadar isabetle yaratılmış olduğunu anladı. Koyu siyah saçlı, duru beyaz tenli, ufak tefek, tombul, biraz ağır hareketli ama tatlı bir kadındı Bayan Döberl. Siyah, gür saçlarının altındaki soluk yüzü salonun pırıltıları arasında pembemsi bir renk alıyordu. Elen gerçekten pek güzel bulmuştu onu. Bayan Döberl yeniden söze başladı. "Ah bilirim ne korkunç şeydir bu havale. Benim Lucien'ciğim su çiçeğinde geçirmişti bunu bir yaşındayken. Kim bilir ne kadar üzülmüşsünüzdür hanımefendi. Eh ama bu cüce yavru tamamıyla iyi görünüyor artık." Cümleleri uzata uzata konuşurken o da elini süzüyordu. Hayran olmuştu güzelliğine. Şimdi siyah elbisesi içinde ciddi bir yüzle karşısında oturan Elen kadar asil tavırlı bir kadın görmemişti ömründe. Birinci kaset, birinci yüzün sonu.